İkisi Bir'in yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Öza.
Merhaba arkadaşlar, ben Gökhan Yılmaz.
Mesut yıllık iznini kullandığı için bugün sizlerle olamayacak ama önümüzdeki hafta kaldığı yerden devam edecek arkadaşlar. Bu ufak bilgi notu sonrasında hemen gündemimizdeki haberlere başlayalım istersen. Başlayalım. Benim taraftaki ilk önemli haber belki de aslında haftanın en önemli gündem maddesi adil kullanım kotası ile ilgili olarak mecliste düzenlenen basın toplantısıydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Adana Milletvekili İbrahim Özdeş zaten bu konunun takipçisi olan bir vekilimiz. Daha önce forumumuzdaki o aktif konuya, adil kullanım kotası ile ilgili takipçilerimizin, üyelerimizin yürütmekte olduğu konuya katkı sağlamak adına meclisten bir destek fotoğrafı da paylaşmış. Aynı zamanda ilgili bakana bir soruyla durumun ne olacağını sormuştu. Kendisi bir basın toplantısı düzenleyerek ülkemizde uygulanmakta olan adil kullanım kotasının aslında adil olmadığını, işte farklı ülkelerden ki burada bazı örnekler var ki bunlardan bir tanesi örneğin Gürcistan ki vekilin söylediğine göre sayın vekilin, kişi başına düşen gelir 1050 TL iken 100 megabit tamamen sınırsız internetin 124 lira olduğunu söylüyor Gürcistan'da ki ülkemizdeki milli geliri orantıladığımız zaman Türkiye'deki durumun vahim olduğunu söylüyor kendisi. Açıkçası bu durumun tam olarak nereye varacağını kestirmek çok kolay değil ama kesin olan şu ki adil kullanım kotasının bizlere yansıması çok vekilin dediği gibi çok adil değil. Belli paralar ödüyorsun. İşte belli bir internet hızı satın alıyorsun 50 megabit 100 megabit sana 50 gigabit ya da 100 gigabit kota veriyor. Buraya kadar her şey normal diyelim. Kotan bittiği anda o 50 megabit hız birden 1 megabit, 2 megabit, 3 megabit oluyor. Benim tahminim o ki yakın bir gelecekte adil kullanım kotasının kalktığını görmeyeceğiz. Ama en azından bunu düzenleyebilmek, bunu daha mantıklı bir hale getirebilmek adına ya kotayı 200 gigabit, 300 gigabit, 400 gigabit yaparsın ya da hadi yapmadın diyelim 1 megabite ya da 2 megabite düşürmek yerine 50 megabite, 10 megabite düşürürsün. Gibi gibi. Hani o servis sağlayıcı tarafına bakıldığı zaman gerekçelerden bir tanesi işte teknik altyapılardaki ya da altyapısal bazı sorunlar olduğunu vesaire söylüyorlar ama orada da şöyle bir durum söz konusu. Birincisi zaten herkes kotasını doldurmuyor. Benim annemlerde de fiber internet var. 50 GB kotası var. Bir ayda en fazla 10 GB'ını 15 GB'ını kullanıyor. Kaldı ki şöyle bir durum da söz konusu. Altyapıya bağlı bir sıkıntı olsaydı eğer kotan bittiği anda üretici sana ya da servis sağlayıcı sana internetten istersen sana ekstra kota verebilirim, istersen 100 megabit'i ekstra 10 lira daha ödersen alabilirsin tarzı bir servis sunamaz olur diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla bu adli kullanım kotasına bir an önce ince ayar verilmesi gerekiyor. Çünkü internet diyoruz, geniş bant internet kalkınmışlığın bir semboldür. Fırsat eşitliği sağlar, insanlar bilgiye kolay erişir diyoruz. Ha tabii tüketici tarafında internet altyapısının ne kadar verimli kullanıldığı, ne kadar hani kişisel faaliyet için kullanıldığı ayrı bir tartışma konusu ama kişilerin kendisini bağlar. Burada servis sağlayıcıların neler yaptığına bakmak lazım. Açıkçası Türkiye'yi geniş bant internetin başladığı dönemde işin başındaki isim olan ve şu anda başbakanımız olan Sayın Binali Yıldırım'ın bu konuya bence bir an önce el atması lazım. ADSL çalışmaları, fiber çalışmaları onun zamanında nihai hale gelmiş. Umarım bir şekilde bu kitlelerin sesini duyar da bir adım atılır. Çünkü bu siyasi bir konu değil. Yani partisel bir konu değil. Bu tüm vatandaşları ilgilendiren bir konu. İnsanlar istiyorlar ki internetimiz kotasız olsun, internetimiz hızlı olsun. Türkiye'de servis sağlayıcılar da dünyanın en modern altyapısına sahibiz. En yüksek hızları biz veriyoruz derken umarım bir şekilde bu işe el atılır. Çünkü hepimizin samimi olması gerekiyor. Bunlara bir ince ayar verilmesi şart. Gerek hız gerekse de kota seviyesinde.
Yani insanlar zaten baktığın zaman bayağı bir mağdur duruma düşüyorlar. Hani ay içerisinde internetimiz sürekli değişkenlik gösteriyor. Kotalar sıfırlandığı zaman rahat bir şekilde kullanabilirken ay sonunda herkes ızdırap çekiyor. Tabii bu da hoş değil. Yani bunun mutlaka el atılıp düzeltilmesi
gerekiyor. Yani şimdi mesela oyun tarafından bakıyorsun olaya. İki tane oyun kurduğun zaman kotan bitiyor.
Tabii ki bir oyuna bakıyorsun 59 GB yer istiyor. Yani download yapacak. Yani kutulusunu almaya çalışsan yine update gelmiş oluyor. Bir bakıyorsun 30 GB update gelmiş. Yine onu da indiremiyorsun.
Oyun satanlara bakıyorsun dijital oyun satan. Bir tanesi iki tane servis sağlayıcının kendisi aynı zamanda. Yani dijital oyunlar tarafında da böyle bir durum söz konusuyken kotaların mutlaka yükselmesi lazım. Hani dediğim gibi adil kullanım kotası keşke hiç hayatımızda olmasa. O ayrı bir tartışma konusu ama yakın zamanda kalkmasını beklemiyorum. Fakat en azından dediğim gibi hızları biraz daha arttırıp kotalar biraz daha yükseltilirse insanları mağduriyetten kurtarırız. Hep bu örneği veriyorum. İşte yine her sene gittiğim zaman Tayvan'a internet satın alıyorum Gökhan. Bununla ilgili bir videoda var. Donanım.com sitemizde bulabilirsiniz arkadaşlar. Yine geçen Haziran ayında gittiğimde 19'dan 20 dolara mı sınırsız bir hafta 10 günlük 4.5G, 4G internet satın aldım ve yine 100 GB'ın üzerine data kullandım. Bana mali toplam 50-60 liraydı yani.
Yani ben de mesela Polonya'da almıştım bir kere. 7 liraya falan denk geliyor buradaki parayla. Bir ay boyunca istediğin gibi kullanıyorsun. Hayvan gibi de kotası var yani.
Umuyorum ki tüm bu gayretler ses getirir. Buradan forumumuzdaki konuya da müthiş bir konu var. Muazzam bir destek var. Tüm ilgi, alaka, desteğini veren gerek İçeriğin gelişmesi anlamına katkı sağlayan arkadaşlarımıza, gerekse de konuyu takip eden tüm dostlara ve izleyicilere buradan bir kez daha teşekkürlerimizi bir borç biliriz. Çünkü bir şekilde insanların sesini duyurması gerekiyor. Bu da belli bir kerahatı ve olay meclise kadar taşındı. Şimdi artık siyasi regülasyonları düzenleyen mercilerde, bakanlıkta ve servis sağlayıcıların, artık yöneticilerin inisiyatifine kalmış bir durum. Umarım bir şekilde bu olaya el atarız. Çünkü dediğimiz gibi eğer kalkınmışlığın bir sembolü ise bu, insanlara Hakkari'deki kişinin de, Van'daki kişinin de tüm bilgiye daha kolay erişmesini sağlayacaksa buradaki engellerin mümkün olduğu kadar azaltılması gerekiyor.
İstersen ben devam edeyim buradan Erdi. Nintendo arkadaşlar sürpriz bir konsol duyurusuyla karşımıza çıktı geçtiğimiz gün. Tabii ki bu yeni bir Wii değildi.
Beklediğimiz konsol değildi, onu söyleyeyim.
Tabii ki değildi. Classic Edition'ı çıkardılar arkadaşlar. Bu bildiğiniz Nintendo Entertainment System'in, yani NES diye kısalttığımız eski konsolun bir Classic Edition isminde ve daha çok hani koleksiyon yapacak kişilere veya işte tekrardan oynamak isteyen kişilere hitap eden bir sürümünü çıkarttılar. Çok güzel bir sürüm bu. Küçük, minyatür bir şeylerdi. Küçücük. Ve $60 gibi bir fiyatla sunuluyor. Güzelliği ise yanında beraber bir tane kontrolcü geliyor. Klasik NES kontrolcüsü. O hani çok şık olan, çok beğendiğimiz. Ve onunla beraber içerisinde 30 tane oyun yüklü olarak geliyor. Buna oyun yükleme yapamıyorsunuz. Güzel bir yanında HDMI çıkışının olması. Hı hı. Ve ekstradan bir kol bağlamak için bir çıkış daha bulunuyor. Gücünü de USB üzerinden alıyor. Oyunlarına baktığımız zaman işte Castlevania 1, 2, Donkey Kong'lar, Dr. Mario, işte Exit Bike, Final Fantasy, Mario Bros. Hatta Super Mario Bros'ların ilk 3'ü de. Onun dışında Legend of Zelda'ların ilk 2'si. Ve yani tam böyle bir koleksiyon yapacak kişilere hitap eden tüm All Star tarzında güzel oyunları toplanmış.
Popüler oyunların çok büyük kısmı var valla yani akıldığı zaman.
Yani alacaksın, televizyonda takacaksın. Zaten küçük bir cihaz. Zaten normal NES tasarımında tasarlanmış. Yani gayet hoş bir şekilde.
Yani bir şekilde oyun kurabilse daha güzel olurdu ya.
Evet, o dezavantajı bulunmakta. Hani en azından bir SD kart girişi gibi bir şey yapılsa. Çünkü bu klasik NES kasetlerini de takamıyorsunuz buna. Hiçbir şekilde oyun yükleyemiyorsunuz. Sadece içerisindeki 30 tane oyunu oynamakla zorunlu kalıyorsunuz. O yüzden öyle bir dezavantajı var ama onun dışında $60 gibi fiyat.
Bunun acaba farklı versiyonlarını satarlar mı? Daha fazla oyun içeren ya da oyunu özel. Mesela bir oyunun 3-4 farklı versiyonu içeren. Belki öyle bir ticari metot izleyebilirler.
Sanmıyorum. Belki bundan sonra bir SNES'in de, Super Nintendo Entertainment System'in de bir bu tarz küçük versiyonu çıkartabilirler. Ama hiç bilemiyoruz tabii. Belki milyonlar satar. Adamlar sonradan upgrade edebilir.
Çünkü çok satacaktır ya. Bunu herkes alır. Zaten şimdi bahsettiğimiz oyunların hepsi herkesin hayatına bir şekilde aslında temas etmiş oyunlar. Nintendo doğru yolda ya, şimdi Pokemon Go derken bir de bu işin içerisine dahil oldu.
Zaten bu sene Nintendo para basacak, basıyor yani.
Baya değerlenmeye başladılar zaten, açıkçası ilginç bir konsol olmuş. Ben özellikle tasarımına bayıldım ya, o retro havayı koruyan müthiş bir tasarım var.
Evet, öncelikle tasarımı...
bir şey. Yani al bunu televizyonun yanında koy, arkasına koy, unut gitsin, canın sıkıldığı zaman açar oynarsın ya.
Yani
bu oyunlar da eğlencelik, böyle anlık böyle stres atacak oyunlar.
Bir de iki tane kol takarsın buna, iki kişi birlikte bir şeyler oynarsınız.
Tabii
canım, bike oynarsınız, pist yapıp
ya motorlar. Ya bu nasıl biliyor musun, hani bazen İşten eve ya da okuldan eve böyle çok yorgun geliyorsun ya, PlayStation 4'ü açmak biraz böyle gözünde büyüyor, tamam mı? Bilgisayara çalışmak sana zahmetli gelebiliyor. Televizyonun karşısına uzanırken birden ya benim konsol var zaten, bir açayım da 2 dakika bir Mario oynayayım. O bir saat, uykudan önceki bir saat böyle rahatlamak isteyenler için bence muazzam bir alet.
Yani hani sonuçta PC'ye emülatör yüklemeden veya diğer Nintendo konsollarında şey yapmadan televizyonunuza bağlayacağınız ve tüm hani ihtiyacınızı giderecek oyunlarını içeren güzel bir koleksiyon sürümü
gibi bir şey. De, Gökhan Allah'ın seversen. Nintendo retro tasarım bir kutu yapmış. Fiyatı da öyle çok uçuk kaçık bir şey değil aslında baktığınız zaman. Yani meraklısı zaten gidip alacaktır diye tahmin
ediyorum. Kesinlikle daha çok koleksiyon severler için ve nostalji yapmak için.
Şimdi minik bir konsoldan bahsettik ama konsol dünyasındaki en büyük beklenti tabii ki Sony'nin yeni konsolu olacak. PlayStation 4, 4.5 Neo, 4K artık adı ne olursa bundan bu konuda henüz resmi bir bilgi yok ama bu sene içerisinde yeni konsolu göreceğimiz kesin. Başka ne kesin? Sony tarafından çıkacak konsol Project Scorpio gibi tamamıyla yeni, tamamıyla bambaşka bir platform taşıyan, çok daha vaatkar olan bir konsol değil. Aslına bakılırsa belki PlayStation 5'ten önce, belki de o VR akımını, sanal gözlük akımını tam olarak yakalayabilmek adına ki PlayStation 4'ün donanımı buna çok müsait değildi. Güncellenmiş bir konsol olarak karşımıza çıkacak. Bugünlerde Sony'ye ait olduğu iddia edilen, ki henüz Sony tarafından resmi açıklama gelmedi. Yalanlama da gelmediği için tam olarak ne noktada yer aldığını emin değiliz ama çok detaylı bir prezentasyon, bir sunum internet ortamına sızdırıldı. Yeni PlayStation 4'ün ki prezentasyonda, sunumda Neo adıyla geçiyor. Donanım özellikleri, geliştiricilere verilen direktifler ve konsolun neler yapabildiği, neler yapamadığı hakkında epey bir bilgi söz konusu. Yine sitelerimizde detaylı bir haberi de bulabilirsiniz. Aslına bakıldığı zaman Gökhan, tasarım nasıl olacak bundan emin değilim ama donanım olarak bakıldığı zaman PlayStation 4'ün hallice güncellenmiş bir versiyonu olarak da değerlendirebiliriz. Çünkü eğer bu bilgiler doğruysa, ki ortaya çıkan yol haritasında farklı geliştirme kitlerinden bahsediliyor. Her kitle, eğer donanımsal değişiklik söz konusu değilse, bunu baz alırsak eğer, şimdi İşlemci mimarisi aynı değişen bir şey söz konusu değil ama frekansını arttırmışlar. Buradan bir %30 performans kazanımı olduğunu söylüyor Sony tarafı. En büyük gelişim GPU tarafında, yani oyun tarafındaki aslında oyun bir oyun konsolunun kaybı diyebileceğimiz donanımda. Paralel işlem birimlerinin sayısı baya baya artmış ve frekanslar da yine bakıldığında 800 MHz'den 911 MHz'e yükselmiş. Toplam band genişliği de yine artık saniyede 220 GB'a varan bir seviyede. Tüm bunları alt alta getirdiğimiz zaman çok fazla teknik detaya girmek istemiyorum. Zaten sitemizde detaylı haberini okuyup daha fazla teknik detayı da bulabilirsiniz arkadaşlar. Ortaya bayağı güçlü bir konsol çıkıyor. Yani PlayStation, evet, bir Project Scorpio yetkisi yaratmaz ama PlayStation 4 ile kıyasladığımız zaman çok ciddi oranda performans farkını hissederiz.
Yani performans konusunda, yani bilmiyorum, bir kere öncelikle sunuma geçecek olursak, sunum bana oldukça gerçekçi geldi. Yani takvimlerinden tut şeyine kadar bayağı bildiğin içeride hazırlanmış bir sunuma benziyor ama bu tarz bir sunumun nasıl sızdırıldığı konusunda benim hep kafamda soru işaretleri kalıyor açıkçası. Yani sanki biraz böyle kamuoyu şey yapmak için...
Abi iPhone 4 zamanında hatırlayanlar olacaktır. Apple yöneticisi prototip telefonu bağırdı unuttu ya. Bağırdı ama yani hani her şey olabilir ya. Sony zaten biliyorsun network'e sürekli hacklenen bir firma olarak son dönemde tanınıyor. Bir şekilde erişilmiştir ya. Ben hani,
çünkü biraz sistem özellikleri kalmıyor. Biraz düşük gibi geldi. Hani ne bileyim. Bizim daha önce beklediğimiz bir olay vardı. Yani bunu daha önce pek çok kez konuştuk. PlayStation 4 ve Neo arasında nasıl bir fark olacak? Çok fazla fark olursa PlayStation 4 kullanıcılarını üzmez mi? Küstürmez mi? Arada görsel grafik farklarının oluşmaması gerekiyor gibi şeyler konuşmuştuk. Ama burada baktığımız zaman direkt olarak iki konsol arasında bayağı bir grafik farkının olacağı, tüm oyunların, gelecek tüm oyunların bu konsolun çıkışıyla birlikte ikisine de uyumlu olacağını ve işte bazı özelliklerin, bazı grafik özelliklerinin bu Neo'da açılacağını söylüyor sunumda. Yani ilginç bir gelişme gerçekten ama baktığınız bir yandan da baktığın zaman Project Scorpio'nun bayağı bir gerisinde kalacak bir konsol yani.
Yani gerisinde kalacak bir konsol ama açıkçası E3'e tanıtılan yeni title'ları, yeni oyunları çok çok rahat bir şekilde minimum 1080p'de 60 kare üstü, 60 kare sınırının altına inmeden oynatabilecek bir konsol var karşımda, onu söyleyelim. Sunum dokümanlarda hani daha yüksek çözünürlük için de bir takım doneler söz konusu. Örneğin Sony'ye göre, Sony'ye ait olduğu ifade edilen yorumlara göre 1440p çözünürlüğü 4K televizyonda 1080p çözünürlüğün HDTV'de verdiğinden daha fazlasını veremediği hissiyatından ötürü mesela 1440p'yi geliştiricilere çok fazla şey yapmamışlar, impoze etmeye çalışmamışlar açıkçası. Tabi arada 4K'nın biraz altına çözünürlüğü tutalım ve belki upscale yöntemiyle daha yüksek çözünürlüklere de içeriği uyduralım tarzında bir takım yöntemler de söz konusu ama günün sonunda şöyle bir gerçek var. Bu donanım VR konseptinin altından halice kalkar, onu söyleyeyim, bir konsol ekosistemi çerçevesinde. Belki bilgisayar dünyası için farklı şeyler konuşabiliriz ama konsolun doğal çerçevesinde onun altından kalkar. Pek çok oyunda da çok ciddi grafik artışı yaşarız biz. Hem PlayStation 4 uyumlu hem de PlayStation 4 Neo için belki Neo özel grafik, ekstra grafik özelliklerinin açılması anlamında yeterli bir konsol olarak kalır. Evet, Project Scorpio'ya kadar güçlü olmayacaktır ama muhtemelen arka planda belki 2018, belki 2019 için zaten Sony'nin bir PlayStation 5 ya da benzeri bir çalışması da vardır diye tahmin ediyorum. Böyle bir donanımla oyun ekosistemini zengin tutun süreçlerden kullanıcılar üzülmezler ki. Çünkü şunu unutmamak gerekiyor. Şimdi Project Scorpio'nun fiyatının ne olacağını biz bilmiyoruz. Bu donanım bize şu izlenimi veriyor. Çok majör, radikal bir değişiklik olmadığı için örneğin işlemci geriye dönük pin uyumuna sahip olacaktır. Yani aynı anakartı belki GPU tarafını güncelleyerek kullanabilecek Sony tarafı. Üretim bandı tarafında da ekstra bir durumun olup olmayacağı henüz belli değil. Eğer üretim tekniğinde bir değişiklik söz konusu olmadıysa. Yani maliyeti aşağı tutamayacak anlamında da bu konsept doğru bir konsept.
Benzer bir fiyatta gelir mi sence?
Valla ben Amazon İspanya'nın bir listelemesini gördüm. Belki hata yaptılar, belki yanlış bilgiydi ama Ekim ayı için 400 Euro'dan bahsediyordu Avrupa pazarında.
Yani hemen hemen PlayStation 4'ün çıkış fiyatıyla.
Ya şimdi şu donanımla 1400 dolar Türkiye'de 1500 lira olsa ki PlayStation 4'ün bir dönemki fiyatıdır. Deli gibi satar bence.
Ya şimdi kullanıcı bazından baktığımız zaman hani kullanıcıların açısından adamlar diyor ki bizim PlayStation 4 ne olacak o zaman? Şimdi fiyatı düşecek, değeri düşecek. Yani pek bir şey olmayacak. Bir kere hani bir oyuncu olarak oyununu oynuyorsun. Herkes seninle aynı oynadığını bildiğin için memnunsun, tamam mı? Ama şimdi bazı kullanıcılar daha iyi görselliğe sahip olacak. Kendi aralarında çatışmaya başlayacaklar. İşte yok bizimkiler daha güzel.
Ya konsolcular, konsol üreticileri söylemedi ama Gökhan biz ilk çıktığından beri bunun hakkında ne diyoruz? Donanımlar hakkında. Donanımlar zayıf. Bu konsollar eskisi gibi 5 yıl gitmeyecek, 6 yıl gitmeyecek ya da 10 yıl gitmeyecek. Güncellenecek hep dedik değil mi?
İşte ben de onu demek istiyorum. Şu an hani buna aslında bir noktada alışmamız lazım artık.
Tabii bu konsolun da ömrü 5 yıl değil. Ben sana söyleyeyim.
Bundan sonra böyle olacak.
Bundan sonra zaten 2 yılda bir, 3 yılda bir biz güncelleme alıyoruz. Ne olacak? Bu biraz aslında telefon dünyasına benzetebiliriz. Mesela Apple ne yapıyor? 2 yılda bir tasarımı değiştiriyor ama o 2. yıla ulaşmadan önceki yılda donanımsal güncelleme yapıyor. Şimdi bakıldığında ne olacak? 3 yıl sonra, 2 yıl sonra belki PlayStation 5'i göreceğiz yepyeni bir donanımla. Sonra ondan 1-2 yıl sonra PlayStation 5'ten belki biraz daha hızlı olan, belki tasarım değişen yeni bir konsol göreceğiz. Yani konsol dünyası da modern teknolojiye ayak uydurmaya çalışıyor. Çünkü diğer türlü geride kalacaklar ister istemez. Çünkü ekran kart tarafına bakıyorsun, çok ciddi gelişmeler söz konusu. İşte bugün Vulkan diye bir API çıktı. Mevcut ekran kartını daha da hızlandırabilir noktaya geldi. Dolayısıyla o tarafta artık konsol dünyası öyle 10 yıllık ya da 7-8 yıllık döngülere girmez.
Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
Bu arada şeyi de söyleyeyim mesela. Yani bir iddiaya göre de yeni PlayStation 4 Neo ile birlikte aynı zamanda PlayStation 4 Slim'i de görebiliriz. Tokyo Oyun Fuarı işaret ediliyor onun içinde. Eylül ayında mıydı Tokyo Oyun Fuarı? Eylül Ekim gibi olması lazım. Evet. Orada bu konsola ilk olarak belki Xbox One Series'e rakip bir daha ince, belki daha şık bir konsol da Sony tarafında görebilirmişiz PlayStation 4 Neo'ya ek olarak. Belki daha da ucuz olacak aynı zamanda.
Evet, bence de güzel bir atılım olur. Buradan ben bir Nintendo daha haberine daha geçiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki son bir haftadır pek çok yerde konuşulan ve pek çok etrafta da görebildiğiniz Pokemon Go etrafı kasıp kavuruyor arkadaşlar. Pokemon Go, Go Outside yani dışarı çıkın ve oynayın konseptindeki yeni mobil oyunuyla birlikte kullanıcılara sokağa çıkıp cep telefonlarının GPS takip sistemleriyle birlikte etrafta Pokemon arayıp onları Poketop atarak toplamalarını sağlayan bir oyun. Şu an içerisinde oyuncular arasında pek fazla etkileşim yok. Sadece gymler var. Bu hatırlarsanız Pokemon çizgi filmlerinin spor salonları vardı. Eşin tek tek gidip de oradakilerden rozetler topladı. Etrafta spor salonlarımız var ki bunlar genelde cami gibi ortak noktalar. Ve buralara gidip o spor salonlarını almaya çalışıyorsunuz. 3 tane ana takım var, kırmızı, mavi, sarı olarak. Ve bunlardan birine geçip karşı takımla savaşıyorsunuz spor salonlarında. Bunun dışında çok fazla içeriğe sahip değil. Oyun zaten çok fazla derin bir oyun da değil. Diğer önceki The Pokemon Company'nin çıkarmış olduğu önceki Pokemon oyunlarına bakarsak.
Ama takas özelliği ne zaman gelecek, o belli mi?
Takas ve işte onun dışında diğer oyuncularla savaşma gibi özellikler şu an içerisinde gelecek ama belli değil. Ne zaman geleceği belli değil. Çünkü şu anda Niantic de zaten oyun yapımcısı bayağı bir uğraşıyor. Diğer bölgelerde oyunu çıkarmak ve sunucuların rahatlatmak öncelikleri diye düşünüyorum şu anda.
Abi ayıptır söylemesi, geçen işte ofise gelmeden önce bizim ofisimizin yanında arkadaşlar çok yakında bir Starbucks var. Çok yorgunum. Gece geç saatlere kadar çalışıyorum. Bir kahve aldım dedim abi kendime. Neyse Starbucks'a sıraya girdim. İçeri böyle bir kadın girdi haldır üldür. Dedim ki herhalde yani o işte geç kaldı. Hani yetişeyim derken bir yandan da kahve alayım isteyeli falan. Abi meğer şey Pokemon arıyormuş ya. Starbucks'ın içerisinde böyle dört dönüyor. Oraya gidiyor, buraya gidiyor vesaire. Böyle heyecanla etrafına bakıyor. Dışarı çıktı geldi vesaire. Böyle bir çılgınlık ya abi.
Ya abi elemanteki de Ankara'da kamu binasına falan girmeye çalışmış. Hani normalde yasaklı olan yere. İçeri Pokemon'um kaçtı falan diye girmeye çalışıyor.
Abi yani trafiği engelleyenlerden mi tutsan, etrafta telefonuyla böyle gezenler mi tutsan, yani değişik bir noktaya doğru gidiyoruz. Olay ama tabii hisseleri küllerinden doğan bir Nintendo patlaması yaşatacak gibi görünüyor. Bu arada biz aslında mobil telefonu konuştuk, onu buradan söyleyeyim. En azından haber aklına bir ipucu vermiş olayım. Mobil cihazlarda Android ekosisteminde var, iPhone ekosisteminde var, iOS ekosisteminde. Ama Windows Phone'da yok mesela. Windows Phone kullanıcıları kendi aralarında imza kampanyası başlatmışlar. 36 bin imza toplamışlar. Geliştirecek firma bize de boynunu versin diye düşünsene yani. İşte 500 dolar aldığım bir Lumia 950 XT telefonum var. Arkadaşın Pokemon Go bak kaç Pokemon topladım diye gösterirsen telefonuna bakıyorsun, arkadaşına bakıyorsun, daha sonra evine gidiyorsun.
Bir de şimdi milyonlar falan oynuyor ya, bu Windows için bayağı büyük bir şey olur ya.
Çok ciddi bir hype yarattı. Çok ciddi bir ilgi yani böyle odak noktası oldu ya. Ya bütün haber, ya ana haber bültenlerinin yarısı Pokemon Go oldu abi. Haber kanallarını açıyorsun Pokemon Go. Normal kanalları açıyorsun Pokemon Go.
Yani inanılmaz bir patlama oldu. Bununla beraber zaten oyun çıktığı gibi Cuma günü arkadaşlar, geçtiğimiz hafta Cuma, Nintendo'nun hisseleri %10. Pazartesi gününde hani 5. gününde falan da %25 arttırdı. Yani durduk yere 7,5 milyar dolar değer kattı şirketin hisselerine. Ve hani inanılmaz bir patlama yaptı gerçekten. Yani hiçbir şekilde beklemiyordu. Yapımcı da beklemiyordu bunu. Nintendo da beklemiyordu muhtemelen. Ve hani baktığın zaman bayağı büyük bir kar yaptırdı ve daha da artacak yani.
Daha bu gider ya, şu takas olayı falan bir gelsin. Şimdi pek çok firmanın Nintendo ile işbirliği yapmak istediğini de biliyoruz. O işbirlikleri vesaire düşünsene, misal veriyorum hani Starbucks dedik mesela, Starbucks'la Nintendo anlaştığını düşün. Starbucks'larda Pokemon'lar var
zaten
falan.
Zaten McDonald's yani, olacak muhtemelen. Oyunun kodları içine aynen. McDonald's falan çıkmış. Yani mantıklı, sonuçta yerli turist çekmenin bir yolu. Senin mekanını, dükkanını Pokestop yaptıktan sonra bu Pokestopları etrafta bulup oralardan hani Poketop falan düşürüyorsunuz. İşte Potion'lar falan düşürüyorsunuz. Oralara gidiyorsunuz ve insanlar oralarda toplanıyor. Özellikle mesela burada Anadolu yakasında Göztepe Park var mesela. Hı-hı. Göztepe Park'ta 4 tane Pokestop'a aynı anda erişebildiğim bir nokta var. Hı-hı. Şimdi bunu duyanlar da oraya akın edebilir artık. Daha da bir kalabalıklaşır
kesin
zaten.
Kesin bu videoyu izledikten sonra orada bir ilgi olacak diye tahmin ediyorum.
Ortada duruyorsunuz ve 4 tane Pokestop'a birden aynı anda ulaşabiliyorsunuz. Ve orada insanlar toplaşıyorlar. Gece 4'lere kadar falan oynuyorlar. Ve oralara şey atıyorlar, lure atıyorlar. Lure attıkları zaman daha fazla Pokemon çıkıyor falan. Yani çılgınlık oluyor ya. Bu sadece Türkiye'de değil. Tabii ki Türkiye'de daha oyun çıkmamasına rağmen bu şekilde. Ama oyun Amerika'da çıktı, İngiltere'de çıktı, Almanya'da çıktı, Yeni Zelanda'da ve Avustralya'da çıktı. Ve bize çıkmasını bekliyoruz. Buralarda daha da çılgın şu anda. Yani insanlar geceleri parka gidip 300 kişi falan bir arada toplanıyorlar. Düşünsene bir şey, bir tane video vardı mesela açık arazide. 1000 kişi falan var. Hı-hı. Tamam mı? Düşün, herkes Pokemon Go oynuyor orada. Ve abi, bir tanesi oradan bağırıyor köşeden. Squirtle çıktı diye.
Var. Neden var? YouTube'da çok çılgın videolar var ya.
Herkes oraya koşturuyor.
Çok acayip bir noktaya doğru gidiyor. Muhtemelen bununla ilgili sosyal araştırmalar da yaparlar. Çünkü yaşam tarzı olmaya başladı ya. Şöyle adam şey sabah var. Kalkıyor akşama kadar Pokemon peşinde. Ya böyle bir şey olabilir mi abi? İşin yok mu senin? Gücün yok mu? Ne bileyim yani. Hani daha fazla ilgilenebileceğin bir takım başka şeyler, hobiler bulabilirsin bence yani. Sabahtan akşama kadar Pokemon peşinde koşan varmış ya.
Şöyle bir şey var. Niantic'in kurucusu daha önce Keyhole diye bir uygulama üzerinde çalışmışlardı ve daha önce Amerikan istihbaratıyla beraber ortak bir yatırım projesiydi falan böyle. Hı hı. Bunda da yine Pokemon Go'nun en büyük yatırımcılarından bir tanesi yine bu Amerikan istihbaratıyla ilişki içerisinde olan bir şirketmiş.
Oh, komplo teorileri başladı o zaman. Tamam, oradan nereye gideceğiz ki?
Yani baktığın zaman kullanıcıları anlık olarak sürekli takip ediyorsun. Nerelerde yürüyorlar, nerede topluluklar var, nereler kalabalık falan. Hani bu da aslında gerçekten de çok önemli bir bilgi yani. Hem reklam açısından hem ticari açıdan önemli hem de güvenlik açısından önemli bir bilgi. Bunu da mutlaka kullanacaklardır diye düşünüyorum ben.
Valla o tarafını bilmiyorum ama Nintendo'nun şu anda çok keyifli olduğu. Tamam mı? Hani aman PlayStation 4.5'muş, Project Scorpio'muş, al sana Pokemon Go diye.
Zaten biz yıllardan beri diyoruz. Sen hani Nintendo niye bir Pokemon MMO'su çıkarmıyor? Çıkarsa zengin olacaksın diyoruz. Al çıkardı işte. Şimdi abi, Nintendo değil ama basit bir oyun
Nintendo
olsa bile.
Nintendo platformdaki oyunların yarısını mobile verse zaten şu an dünyanın en büyük şirketlerinin, en zengin şirketlerinden birisiydi ya.
Yani markalarını korumaya devam ediyor. Bugün baktığın zaman Pokemon Go'nun çıkış zamanı da bence çok mantıklı bir zaman. Şu an zamanda Pokemon'un çizgi filmini izleyip de hayran olup gönlünde hep bir taht kurmuş olan insanlar para kazanıyorlar şu anda.
Evet.
Ve bu paraları rahat bir şekilde aktarabilecekler. Günlük hani 1,5 milyar dolar, milyon dolar Android'de kazandırıyor mesela.
İşin ilginç tarafı mesela bir fırsattan istifade etmeye çalışan bir kafası çalışan arkadaş da Pokemon Go oyuncuların kendi arasında chatleşmesini sağlayan bir ara uygulama yazmış mesela. Üçüncü parti uygulama. Adam bir türlü onu ticari gelire çeviremedim diyor mesela. Çünkü bir taraftan da Nintendo'nun bir belki adli baskısı olabilir. Çünkü sonucunda resmi olan bir uygulama değil ama yazmış ve yine on binlerce kişinin indirmiş olduğu bir uygulama haline dönüşmüş. Böyle fırsatlar da var aslında. Bu uygulamalara
yönelik fırsatlar var şu anda.
Yeni bir takım yöntemler geliştirilebilir diye düşünüyorum.
Yani mesela emlakçılar bile ev kiralarını artık ekliyorlar. Pokemon Go, Pokestop'lara yakınız.
Ben sana bak başka bir şey söyleyeyim. Yakınız. O önemli. Ben sana başka bir şey söyleyeyim. Oyun çıktıktan sonra powerbank satışları patlamış.
Bak aslında bir fırsat da ne biliyor musun? Bu mekanlara gidip parkların ortasında gece powerbank kiralayacaksın. Dolu powerbankleri vereceksin.
Yapılabilir abi çünkü çat, herkes elinde powerbankle gezer olmuş ya. Yani televizyon haberleri falan bakıyorum. Pokemon'cuları çekmişler. Hepsinin telefonu powerbank bağlı.
Çünkü zaten oyun yaklaşık bir saatte falan benim full şarjımı bitiriyor.
Abi bitirir. Telefon sahibi tüm donanımsal kaynakları kullanan bir oyun. Ekran full açık. İşlemci, grafik çipi hepsi full yük altında. Bir taraftan GPS de var. Ona pil dayanmaz zaten.
O yüzden millete şöyle bir kablo arabaya çekeceksin oraya, tamam mı? Arkada aküyü bağlayacaksın. Kabloları millete dağıtacaksın. Aynı zamanda da şeyi satacaksın orada. İçecek mi içecek olacak böyle. Tabureleri atacaksın önüne böyle köfteci arabası gibi. Millet oturacak oraya kabloları bağlayıp.
Bir de takas olayının başladığını düşün abi.
Çay içeceksin falan.
Gündüzleri sabahtan akşama kadar oyun oyna, itemları topla. Ondan sonra akşam aynı bir yandan mobil istasyonculuk yaparken diğer taraftan da gelenleri istersen takasa girebilir tarzında. Orada bak çok acayip şeyler de olur ben sana söyleyeyim zamanla.
Ya şimdi milyonların ilgisini çektiği için bir anda böyle bu kadar büyük bir kitle tarafından.
Bu ilgi de kolay kolay azalmaz yalnız.
Tabii aynı zamanda hem tehlikeleri hem fırsatları her şeyi birlikte doğuruyor yani. Amerika aynen. Mesela Almanya hükümeti, Almanya polis teşkilatı. Facebook'tan hani Pokemon Go çok popüler oldu biliyoruz ama dikkat edin falan diye duyurular yapıyor.
Bu arada arkadaşlar yaz aylarındayız. Havalar inanılmaz derece sıcak. Sağlık Bakanlığı'nın aslında uyarıları da bence şu Pokemon Go için daha da manidar. Öğlen vakti işte öğlen birden belki akşam üstüne yakın 4 saatleri civarında falan böyle Pokemon Go oynayacağım diye de direkt güneş ışığına maruz kalmayın. Tehlikeli saatler onlar. Özellikle havalar bu kadar sıcakken gölgede kalmak, evde kalmak. İlla Pokemon peşine düşeceksiniz bunu daha güneşin rahatsız gelmeyeceği saatlerde yapmak sanki sağlığımız açısından daha iyi gibime geliyor.
Evet, bir de kesinlikle etrafınıza dikkat edin arkadaşlar. Gözünüzü ayırmadan Pokemon oynamak sizlere bayağı aynen bir tehlike doğuruyor.
Pokemon fırtınasına şimdilik ara verelim ve bilgisayar dünyasına dönüş yapalım. Bilgisayar dünyasının zaten bir süredir duraksama içerisinde oldu. En azından satış anlamında büyüme gösteremediği zaten bildiğimiz bir gerçekti. Bunda akıllı telefonların, tabletlerin bir takım etkisi olduğu gibi kullanıcıların artık sahip oldukları bilgisayarları daha uzun süre kullanma isteği, bu isteğin arkasında da maliyetlerle beraber üreticilerin yenilik yapma noktasındaki bir kısa döngü içerisine girmiş olmasının etkisi büyüktür. Şimdi bilgisayar dünyasıyla ilgili yeni bazı istatistikler var. Şimdi bu istatistikler aslında nasıl yorumladığınıza bağlı olarak değişik sonuçlar ortaya çıkartabilir. Kötünün iyisi gibi yorumlamak sanki daha iyi çünkü %7,5 civarında bir düşüş beklenirken genel bilgisayar satışlarında bu düşüş %4,5 civarında gerçekleşmiş. Yani ortaya çıkan sonuç %3 civarında daha iyimser bir tablonun bize karşıladığını gösteriyor. Yılın ikinci çeyreğinde yani geride bıraktığımız son 3 aylık dönem için bunu söyleyebiliriz ki toplam satış adedi de 63 milyon civarında olmuş. Yani tek iki tane telefonu yan yana koyduğunuz zaman zaten şu rakamlardan daha fazla satıyor ama dediğim gibi bunun arkasında çeşitli nedenler söz konusu. Üreticilere bakıldığı zaman pazarın lideri Lenovo bir miktar kayıp yaşamış %2 civarında ama onun dışında onu takip eden örneğin HP, Dell ve Asus gibi firmalar yükselişe geçmiş. Apple tarafı ise %8 civarında kan kaybetmiş. Şimdi mevcut iyileşmede yani aslında kan kaybederken beklenenden daha az kan kaybetmesinde ise Amerika pazarının büyümesini gösterebiliriz ama orada da büyümenin en büyük etkeni Chromebook dediğimiz düşük maliyetli, çok amaçlı kullanılabilen özellikle başta eğitim kurumları olmak üzere farklı yerlerde kullanılabilen bilgisayarlar olmuş arkadaşlar. Şimdi şunu konuşmak gerekiyor Gökhan. Bilgisayar üreticilerinin mutlaka yenilikler sunması lazım. Çünkü kullanıcılar bir bilgisayar satın aldığı zaman performanstan taviz vermeden hem ince olmasını istiyor hem hafif olmasını istiyor hem pilin iyi gitmesini istiyor. Tüm bu Bermuda şeytan üçgenini sağlayabilecek kombinasyonların sağlanması lazım. Üreticiler bunu yapmakta zorlandılar. Ve aynı zamanda bunları yaparken belki artık mobil cihazlarla daha iyi entegrasyon ve o ekosistemi sağlanması noktasında belki daha iyi girişimler söz konusu olabilir. Örneğin Apple'ın macOS Sierra diye yeni bir masaüstü işletim sistemi güncellemesi var. İçeride ben bilgisayarı kurdum, testlerini yapıyorum. Adam Siri'yi masaüstüne getirmiş. Siri bugün hava nasıl olacak diyorsun. Sana Türkçe diyor ki bulunduğunuz bölge koz yatağı. Bugün diyor öğlen saat 2'de diyor hava sıcaklığı 29 derece olacak. 3'e doğru diyor 31 dereceye çıkacak tarzında. Ya da şuna mesaj at diyorsun atıyor. Şuna e-mail yolla diyorsun yolluyor. Bu e-maili bana oku diyorsun okuyabiliyor. Bu aslında nelerin yapılabileceğinin bir göstergesi. Ne yapmaya çalışıyor adam? Cebinde iPhone'un var. Sırt çantanda MacBook'un var. Elinde de iPad'im var diyelim. Bunlar birbiri arasında haberleşebilen, konuşabilen, eğer kolunda Apple Watch'un varsa ekranın şifreye girmeden otomatik olarak login olabildiğin bir takım yeni yöntemler söz konusu. İşte bilgisayar üreticilerin bunları yapması gerekiyor. Bunu yapabilenler kazanacak gibi. Yoksa diğer türlü bu düşüş devam eder. Çünkü adam şu makineyi aldıktan sonra yeni çıkan bir makineye bir bakıyor. İşlemcisi 107 daha hızlı diyor. İnceliği bundan çok farklı değil diyor. GPU tarafına bakıyorsun diyor. Evet bir GPU koymuşlar ama diyor oyun oynadıktan sonra diyor benim çok fazla bir anlamı yok. Çünkü her GPU illaki harici ekran kartı oyun oynatacak diye bir durum da söz konusu değil. O zaman diyor ben 2 sene daha bekleyeyim. Bir sonraki platforma geçiş yaparım. Pazarın hareketlenebilmesi adına yenilik şart. Fiyatları makul tutup kullanıcılara daha verimli kullanabilecekleri, daha eğlenceyle bilgisayarlarını açabilecekleri, kullanabilecekleri bir takım yeni yöntem, tasarım ve teknolojilerin sunulması gerektiğini düşünüyorum.
Buradan o zaman bir de Battlefield 1 haberine geçelim Erdi.
Geçelim.
Battlefield 1'in arkadaşlar dizisi geliyor. EA'nin yaptığı açıklamayla birlikte Paramount ve Anonymous Content ile birlikte anlaştıklarını söylediler. Ve Paramount Battlefield için yeni bir dizi üretecekleri için çok heyecan duyduklarını söyledi. Battlefield serisini biliyorsunuz ki arkadaşlar 60 milyon kullanıcıya hitap etmiş şu ana kadar. Ve 2002'deki çıkışından beri 11 tane oyun, 12 tane ek paket çıkarmış bir seri. Ve böyle bir diziyle birlikte ve aynı zamanda Battlefield 1'in bir gelişiyle birlikte güzel bir konsept oluşturulabilir. Daha önce oyun ve dizi beraber eş zamanlı olarak sunulacak yapımlar olmuştu. Ama Battlefield 1'in ki özellikle eğer 1. Dünya Savaşı'nı konu alırsa, şu an içerisinde hangi Battlefield'ı konu alacağı bilinmiyor. Belki Battlefield 1942 olur, 2142 olur. Belli değil. Ama muhtemelen bence Battlefield 1 yapacaklardır. Hem 1. Dünya Savaşı adına güzel bir dizi ortaya koyabilirler. Hem de oyundaki atmosferi güzel bir şekilde pekiştirme imkanı tanır. Pazarlama açısından da tabii ki bayağı bir kazançlı olur. Benim aklıma zaten daha önceki video haberde de söylediğim gibi Current diyorum. Kardeşler takımı gelmişti.
Şimdi onu söyleyecektim biliyor musun? Hiçbir bölgenin efsanevi TV yapımlarından birisidir.
Direkt olarak Call of Duty ile ortak bir şeyi vardı onların. Haritada geçen bir hikayesi vardı. Hani Carrington bölümüydü kardeşler takımında. Zaten direkt Call of Duty 2'de de Carrington haritası bulunmakta. Orada birebir aynıydı. Piyano, sokağın ortasında duran piyanosundan tutun da. Ve bu güzel bir şekilde, çok hoş bir şekilde atmosferi tamamlıyordu. Hani bayağı bir gaza getiriyordu o kullanıcıları. Benzer bir şekilde Battlefield 1 ile 1. Dünya Savaşı'nı işleyen bir dizi yapılırsa ve biraz da hani gerçekten de kaliteli olursa, sonuçta günümüzde çok fazla dizi var. Her geçen gün yeni bir dizi duyuruluyor, yeni bir dizi başlıyor. Hani dizi kalite standartları da biraz yüksek diyebiliriz. Hani sıradan bir şey olması kötü olacaktır. Hani biraz üzerinde de uğraşıp güzel bir şey ortaya koyarlarsa çok iyi olur hem oyun için.
Vaktinden de Hello'nun galiba mini bir TV dizisi serisini yapmışlar değil mi? Yanlış hatırlıyorum. Ama onun prodüksiyon kalitesi tabii örneğin bugünün bir Game of Thrones'u gibi değildi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Biraz daha böyle bakir görünen bir görselliği vardı. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa, şu an tam gözümün önünde canlandıramadım ama
Öyle bir de Quantum Break'te vardı böyle bir benzer bir konsept ama çok fazla tutmadı nedense. Yani hani sonuçta Battlefield şu anda çok fazla yine hani Pokemon Go kadar olmasa da büyük bir kitleye hitap tabii ediyor canım, çıkışıyla birlikte. Bir
beklenti var aynen.
Ve aynı zamanda bunu destekleyip daha da ileriye sürecek bir şey olabilir, proje olabilir. Bayağı bir kişinin ilgisini çeker eğer iyi bir şey yaparlarsa.
Bu arada bak buradan yola çıkarak şey de aklıma geldi. Sanırım Warcraft filmlerine devamı gelecekmiş. Onlar da güçeden memnun kalmışlar anladığım kadarıyla. Gerçi sen ilk film izledin mi yani son film?
Warcraft'ın.
Warcraft
yani. İzledim. Beğendim Warcraft peki. Mesela çok güzeldi. Yani hem oyuncuya hitap eden, oyuncunun hoşuna gidecek. Belki son derecede tatmin etmeyecek ama sonuçta hoşuna gidecek bir filmdi.
Benim izleme şansım olmadı ama.
Bilmeyenlere de memnun edecek bir filmdi.
İzleyen bazı sıkı Warcraft oyuncu arkadaşlarım da çok beğenmemişler yani nedense.
Yani sonuçta çok fazla şey yapamazlar. Yani hardcore Warcraft oyuncusunu tatmin edemezsin ya dizide. Yani
o dünyayı yaratamazsın muhtemelen.
2 saat içerisinde çok kısıtlı bir şekilde hem uzun bir dönemi anlatmaya çalışıyorsun. Hem de sadece onlara değil diğer normal sinema kitlesine de hitap etmeye çalışıyorsun. Yani bu zor bir iş gerçekten de. Bence güzel bir dengeyi tutturdular Warcraft'ta. Devamı da gelmesi güzel olur yani. Oyun dünyasını sinemada ve televizyonlarda görmek güzel oluyor.
Bence dönem sonucu çünkü şey var yani bu oyun dünyasından beyaz perdeye yani bir transfer ya da bazen beyaz perdeden oyun dünyasına transferlere bakıldığı zaman genelde böyle başarılı olmuş formüller çok az. İşte yani. Hepimiz aklına gelen bir Mortal Kombat vardır. Tamam müziğiyle, görselliyle belki sinemada kendisine bir şekilde yer bulmuş. Tamam, süper bir film değildi belki ama belli bir kitleyi peşinden sürüklemiş bir filmdir. Mesela bir Street Fighter serisinin filmleri var rezalet bakıldığı zaman. İyi bir formülasyon bence sonuncu
çok kötüydü. Hitman'ler falan çok kötüydü.
Hey sonuncusu. Hani o sondan bir önceki hiç fena değildi. Ama sonuncusu çok kötüydü abi. Yani çünkü çok ticari bakılıyor. Yani kısa yoldan popüler bir oyun alalım hemen sinemaya aktaralım. Şimdi Pokemon Go için de bahsediliyor. Acaba kim bilir nasıl olacak? Yani hani galiba bir Final Fantasy yapılmış yanlış hatırlamıyorsam. Onun bir filmi çekilmişti. Ya hafızam beni yokmuşsa.
Çok hatırlamıyorum da şey var. Şimdi gelecek olan Assassin's Creed var mesela. Onun da Ubisoft'un yaptığı açıklamayla beraber.
Biz bunu orada beklenti yüksek
maddi mesela. Olarak kazanç yapmak için yapmadık. Hani kendi serimizi seven kullanıcılara
hitap etmek için. Için yaptık.
Blizzard da benzer şekilde yol almıştı. Zaten hani Blizzard'dan daha kaliteli bir şey geleceğini düşündüğünde hani özen göstereceklerini düşünüyorsun.
Mesela Tomb Raider'ın şimdi bakalım. Yeni bir film söz konusu. Orada da mesela kadın karakter için çok ciddi bir arayış sonrasında şu anda mevcut adayın bulunduğu falan söyleniyor. Orada da en son bilmiş Angelina Jolie'nin oynadığı film aklıma kaldı.
O da baymıştı.
Orada Angelina Jolie'nin hatırını izlemiştik yani. Onda yani hani çok böyle aman aman diyebileceğin müthiş bir sinematiği yoktu yani o filminde.
Evet, gibi düşünüyorum. Dizi sektörde bu kadar yükselişteyken bence güzel bir Birinci Dünya Savaşı gelmeli diyorum.
Bence eğer başarılı bir iş olursa gerçekten hepimizin heyecanı takip edeceği bir seri olur gibime geliyor diyerek dizüstü bilgisayarlardan bahsetmiştik arkadaşlar. Dizüstü bilgisayar tarafında şimdi Asus'un yeni bir modeli var. ROG G752 VST isimli. Bu dizüstü bilgisayarın aslında en büyük esprisi çok güçlü bir grafik birimine sahip olması. Nvidia'nın GTX 1070 GPU'sunu kullanıyor ama şimdi bu konuyla ilgili bir açıklama yapma ihtiyacı hissediyorum arkadaşlar. Çünkü gerek bir zeka haber gerekse de dünya çapında konuşulan detaylar aslında bir miktar yanlışı içerisinde barındırıyor. Ki bu haberi almamın sebeplerinden birisi de buydu. Evet bu makine muazzam güçlü. Pek çoğumuzun masaüstü bilgisayarını kıskandırabilecek kadar hızlı ve oyun deneyimi sunabilecek yeteneklere sahip. Ama kullandığı GTX 1070 arkadaşlar bizim masaüstünde gördüğümüz Nvidia'nın GeForce GTX 1070'i de birebir olmayacak muhtemelen. Çünkü eğer kaynaklarımın bana verdiği bilgi doğruysa Nvidia bundan sonra mobil GPU'larında model isminin sonundaki M takısını kullanmayacak. Yani masaüstünde GTX 1070 varsa mobilde de GTX 1070 olacak ama aynı teknik özellikleri paylaşmayacaklar. Muhtemelen şu anki stratejisinde olduğu gibi GTX 1070'de örnek Alpha'yı konuşuyorum. 2000 paralel işleyen birim varsa belki mobil versiyonunda 1600-1700 olacak ama İsimlendirme konusunda ortak, teknik özellik seviyesinde yine birbirlerine ayrışan bazı farklar söz konusu olacak ki bu bilgisayarda da muhtemelen öyle bir durum söz konusu olacak. Çünkü sadece ekran kartının, sadece GPU'nun evet mobil için bir takım optimizasyonlar yapılsa bile termal karakteristiği 100 Watt'ın üzerinde olacaktır ki onu ne kadar kalın yaparsanız yapın sağlıklı bir sistemde, uzun süre kullanılabilecek stabil bir sistemde barındırmak çok kolay değildir ya da ciddi bir şase maliyeti gerektirir ki o da fiyatları olumsuz yansır. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yani eğer bana gelen bilgiler doğru olursa ki Ağustos ayı içerisinde bunların resmi olarak netleşmesini bekliyorum. 1070 farklı bir 1070 olacak. Nvidia bundan sonrasında mobil GPU'lar için M takısını kullanmayacak. Bilgisayarın diğer özelliklerine gelecek olursak eğer 17.3 inçlik bir makineden bahsediyoruz. Yani desktop replacement dediğimiz modellerden bir tanesi. Ne anlamı geliyor bu? İstediğinizden öyle her yere kolayca götürebileceğiniz bir bilgisayar değil. Daha ziyade evet taşınabiliyor olan bir masaüstü sistem gibi de düşünebilirsiniz. Devasa bir ekran. Kısmen artık günümüzün modern bilgisayarlarına kıyasla daha ağır bir kasa ama isterseniz eğer alıp sırtlayıp bir yere de götürebileceksiniz. Taşıma durumu söz konusu olursa. Bunun dışında tabii ki böylesi bilgisayarları batarya üzerinden çalıştırmak ve uzun süreler boyunca aktif olmasını sağlamak çok kolay değil. Zaten öylesiz durumlarda GPU'da kendisini belli edemeyeceğinden dolayı daha ziyade prizden çalıştırabileceğiniz bir bilgisayar olduğunu söylemem gerekiyor. Bu arada ağırlıktan bahsetmişim 4.3 kilogram. Böyle bir makineyi sen sürekli taşır mısın yanında?
Yok.
4.5 kilo abi.
Yani onun yerine masaüstü al, dursun yani sabit.
Ya yok, bu alet bir herhangi bir masaüstü bilgisayar aratmaz ama daha ziyade hani evde oyun oynayan ama bir örneğin bir mimarsındır. Tamam, sürekli 3 boyutlu tasarımlar yapıyorsundur. Onu müşteriye götürmek istediğin zaman da götürüp projenin demosunu yapabileceğin bir konsepte doğru gidiyor. Dolayısıyla o açıdan pek çok meraklısı oldu da gerçek. Tabii tasarım olarak yine Republic of Gamers serisinin o agresif çizgilerini taşıyor ama görsel olarak bana son derece hoş gelen bir bilgisayar olduğunu söylemem gerekiyor. Ama tabii gülü seven dikkenine katlanan misali bu makinenin arpa fiyatının 2500 avro. 2525 çift sıfır avro olduğu söyleniyor açıkçası. Tabii bu fiyatlandırma 4K ekranlı model için Full HD olanı almak isterseniz ki ben her zaman Full HD'den yanayım bu tarafta. Çünkü böyle bir makinesi olan muhtemelen 4K TV'si de vardır. Takar orada oynarsın. Ama Full HD'nin fiyatı da 2000 avro civarında. Arada 500 avroluk bir fiyat farkı var. Onu da söyleyelim.
Buradan
para biriktirmeye başladık.
Bir oyun haberine daha geçelim arkadaşlar. Bu avroları geçtikten sonra ücretsiz bir oyunumuz var. Evolve ücretsiz oldu arkadaşlar geçtiğimiz günlerde. Ve hatırlarsanız Şubat 2015'te çıkışını yaptığında 60 dolarlık fiyatıyla bayağı bir tepki çekmişti. Çünkü oyun hem iç senaryo kısmı yani single player içeriğe sahip değildi. Hem de multiplayer açısından çok fazla derinlik sunmuyordu bizlere. Ve 60 dolarlık tam sürüm fiyatıyla sunulması ve oyuncuların hani 1-2 ay sonra sıkılmaya başlamalarıyla birlikte bayağı bir eleştirilmişti açıkçası. Hani kesinlikle 60 dolarlık bir oyun değildi Evolve ve baktığımızda yapımcının duyurusuyla birlikte Evolve Stage 2 isminde ücretsiz olarak free to play şeklinde tekrardan sunulduğunu görüyoruz. Ve bu ücretsiz versiyonla birlikte herkesin yüklenmesiyle birdenbire en çok oynanan oyunların arasına girdi Steam üzerinde. Ve yaklaşık 35 bin kişi anlık şekilde oynuyor ve neredeyse ilk 10'a girmiş durumda Evolve bu şekildeki haliyle. Bir de eleştirilen bir noktası da zaten sürekli gelen DLC'ler ve harita paketleriyle birlikte para kazanılmaya çalışmasıydı. Hı hı. Şimdi Free to Play'in sistemi nasıl işliyor bilmiyorum ama ücretsiz şekilde bayağı bir insanları bir süre daha eğlendirecek gibi görünüyor. Buradan bir diğer son haberimle daha geçeyim kısa bir şekilde.
Son haberim bu sefer.
No Man's Sky'ın yapımı tamamlandı arkadaşlar. Yapımcı Hello Games'in bizlere bir görselle birlikte Twitter üzerinden duyurusuyla oyunu tamamladılar ve artık bundan sonra artık son düzlüğe girdiler böylece. Oyun 10 Ağustos'ta çıkışını yapacak arkadaşlar ve No Man's Sky biliyorsunuz ki bayağıdır PlayStation tarafında reklamı yapılan ve ön plana çıkartılan bir yapımdı. Halbuki son derece bağımsız ve Kickstarter'da hayat bulmuş bir projeydi ve bu kadar ön plana çıkması yapımcıları muhtemelen büyük bir yükün altına da aynı zamanda şeyle birlikte yükün altına da sokmuş oluyor. Oyunla ilgili endişelerim var benim. Hani sonuçta baktığınız zaman gezegenlere çıkıyorsunuz. Sınırsız gezegeniniz var ki hatta şöyle 18 kentrilyon gezegen bulunmakta. Hani 18 çarpı 10 üzeri 18 arkadaşlar. Sınırsız gibi bir şey diyebiliriz ziyaret edeceğiniz gezegenler konusunda. Ama bunlar bir süre sonra tabii ki kendini mutlaka tekrar edecektir diye düşünüyorum. Ve bu gezegenler üzerinde farklı farklı hayatlar. Hani bildiğiniz bizim galaksimiz gibi düşünebilirsiniz. Uzay gemininizle çıkıyorsunuz. Oraya gidiyorsunuz. Yeni bir tür buluyorsunuz. O türü bulduğunuz zaman siz keşfetmiş oluyorsunuz. İşte oranın kaynaklarını tüketmeye çalışıyorsunuz. Çok fazla kaynak tüketirseniz uzay polisi sizin peşinize düşüyor. Uzay polisi diyebiliriz. Ve diğer oyuncularla ticaret yapıyorsunuz. İşte hayatta kalmaya çalışıyorsunuz, savaşıyorsunuz vesaire. Pek çok konsepti içeriyor ama ne kadar çeşitlilik sunacak, nasıl bir şey olacak, nasıl etkileşim ne seviyede olacak, diğer oyuncularla ne kadar sık bir araya geleceğiz. Bunlar merak konusu. Bunları da oyun çıktıktan sonra inceleyeceğiz arkadaşlar.
Şimdi o zaman ben de çok kısaca birkaç ekran kartı haberi var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Bunlardan birincisi yeni nesil teknolojilerin aslında pratik hayatımıza yansımasıyla beraber son dönemde son birkaç gelişmede AMD ekran kartlarının biraz daha avantajlı olduğunu görmeye başladık. Nedir bunlar? Örneğin 3D Mark ve PC Mark gibi benchmark paketlerinin yani test uygulamalarının geliştiricisi olan FutureMark DirectX 12 özel 3D Mark versiyonu duyurdu arkadaşlar. Bu tamamen yeni nesil ekran kartlarının performansını biraz daha iyi anlayabilmek ve ölçümleyebilmek için dizayn edilmiş bir 3D Mark versiyonu ki TimeSpy adını taşıyor arkadaşlar. Ortaya çıkan sonuçlar şunu gösteriyor. AMD ekran kartlarının, yeni nesil AMD ekran kartlarının aynı segmentte yer alan muadil NVIDIA ekran kartlarına nazaran DirectX 12'nin Future Mac tarafından yorumlanan Time Spy testinde biraz daha yüksek performans verdiğini söyleyebiliriz. En azından gerek bağımsız testlerde gerekse de AMD'nin kendi paylaştığı testlerde ortaya çıkan sonuçlar aslında kimi zaman birbirine yakında seyrediyor. Böyle bir durum söz konusu. Zaten Doom için Bethesda'nın Vulkan API'ni yayınlamasından sonra biz detaylı bir testini video inceleme olarak paylaşmıştık, sitemizde bulabilirsiniz arkadaşlar. Orada da yine örneğin yeni nesil ekran kartı Radeon RX 480'in rakiplerine kıyasla daha ciddi bir performans gelişimi göstererek %20'lerin üzerinde ekstra performans avantajı sağlamasını zaten sizlerle paylaşmıştık. Şimdi DirectX 12 tarafında da ki temel mantık aslında hem Vulkan hem de DirectX 12 için benzer seviyede, mümkün olduğu kadar metale donanıma yakın bir oyun motoru ve ekran kartı optimizasyonu sağlayarak konsolvari bir performans deneyimini ve oyun akıcılığını sunabilmek arkadaşlar. DirectX 12 ayağında da 3D Mark'ın test uygulaması gösteriyor ki AMD'nin biraz daha avantajlı olduğu bir durum söz konusu. Tabi burada işin içerisine gelen bir takım teknolojiler söz konusu. Bunlardan birincisi çoklu izle komut ara bellek kaydı ki bu aslında ne işe yarıyor dersiniz ya bu benchmark, DirectX 12 optimize bu benchmark kapsamında da. Normalde özellikle grafik ağırlıklı uygulamalarda ve oyunlarda çok çekirdek yerine daha az çekirdeğin ya da tek çekirdeğin daha yüksek frekansta çalışması önem arz ediyordu. Aslında yük daha ziyade o tarafa biniyordu. Ancak DirectX 12 ve yeni API'lerle beraber çok çekirdek desteği de aktif olarak kullanılacak ki 3D Mark'ın uygulaması da bundan istifade ediyor. Dolayısıyla AMD işlemci ve APU üzerinde ekran kartları artık daha fazla çekirdekten daha yüksek randıman verebiliyor. Bunun için DirectX 12 eş zamanlı işlem var. Bu da yine aslına bakarsanız AMD'nin hem Graphic Cortex hem de Polaris tabanlı ekran kartlarında ön plana çıkardığı özelliklerden bir tanesiydi. Temel olarak bakıldığı zaman asenkron shader mantığının teknolojisini baz alıyor ve aslında iş yüklerinin ekran kartının tüm donanımsal altyapısından, tüm paralel işlem birimlerinden ve tüm kaynaklarından daha iyi istifade ederek büyük bir iş yükü yapılırken diğerlerinin beklemesi yerine tüm kaynakların eş zamanlı olarak farklı hesaplamalar yapmasına olanak tanıyordu. Bir de tabii multi GPU ayağı var. Yani birden fazla ekran kartının desteği konusunda da Ahmet'in dediği şey şu ki bizim ekran kartlarımız DirectX 12 altından daha iyi çoklu ekran kartı optimizasyonu sağlıyor. Örneğin Nvidia'nın GTX 1060 modelinde donanımsal olarak SLR desteği verilmiyordu ama DirectX 12 tarafındaki optimizasyonlarla ikinci bir ekran kartı da bir şekilde kullanılabilecek. GTX 1060 demişken 1060'ın detaylarını zaten anlattık, canlı yayında da yine bu konulara değindik. Ben sadece şu gelişmenin bilgisini vermek istiyorum. Geçtiğimiz hafta içerisinde GTX 1060'ın 3 GB RAM'e sahip olan bir versiyonun olacağı, hatta bu versiyonda 1280 adet CUDA çekirdeğine 1152 adet CUDA çekirdeği olacağı söyleniyordu. Şimdi gelen bilgiler gösteriyor ki muhtemelen GTX 1060'ın ilk aşamada 3 GB RAM'de bir versiyonu olmayacak. Belki yıl sonuna doğru, Kasım-Aralık dönemi gibi bu paralel işlem birimlerinin sayısı kırpılmış 3 GB RAM'e sahip olan GTX 1060'ı biz GTX 1050 gibi de görebiliriz eğer ortaya çıkan bilgiler doğruysa. Çünkü bana daha önce gelen bilgiler GTX 1050'nin Kasım-Aralık değil de belki biraz daha önce piyasaya çıkacağı ya da duyurulacağı yönündeydi. Bunları da bekleyip görmek gerekiyor yeni bir ekran kartı alacaklar için donanım tarafındaki gelişmelerde bu şekilde diyerek bu haftalık yavaş yavaş ikisi birin sonuna gelmiş olalım. Evet arkadaşlar, bizden şimdilik bu kadar. Tüm yorum, görüş ve eleştirilerinizi yine bu videonun altında ve BSC tarafına keza yapabilirsiniz. Haftaya bir mani olması Gökhan ve Mesut yine ikisi birde ekranlarda karşınızda olacak. Şimdilik hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz.